Ayrım 6, sayfa 73. 6. Çok yorgun uyanmıştım ama önceki yaşananlar aklıma geldiğinde içimi endişe sardı. Hipatya sınıfta ders vereceğinden müzeye gitmemiz gerekiyordu ve hiçbir utancı olmayan Orestes de kesin orada olacaktı. Elimi yüzümü çabucak yıkayıp bir şeyler atıştırmak için mutfağa çıktım. Birkaç incir ve bir parça ekmeği bitirir bitirmez hemen efendimin yanına gittim. Gittiğimde Hipatya papürüs tomarlarını ve gereçlerini toplamaya başlamıştı. "Demek geldin," dedi geldiğimi görünce. "Koni'yi ve Apollonius'un konik kesitler ciltlerini al. Bugünlük bunlar yetecektir." "Tamam efendim." Tahta koniye zarar vermemek için dikkatle almaya çalıştım fakat elime alır almaz bozuldu ve 5 parça halinde yere düştü. Hipatya fikrini değiştirdi. "Davus." "Evet efendim." "Müzede zaten bir tane bulunduğundan koniyi bırak. Hatta hiçbir şey alma ve oraya ulaştığımızda kütüphaneye gidip koniyi ve Apollonius'un ciltlerini bulup sınıfa getir. Bugün yanına bir şey almanı istemiyorum çünkü bugün kütüphaneden eve getirmek istediğim çok şey var." "Tamam efendim. Babama bakmaya gidiyorum. Bize girişte bekle." Bazen o sabah olacakları belli etmiş miydi diye kendime soruyorum. Hipatya evden müzeye hiçbir şey götürmemişti. Böylece tüm ciltleri ve gereçleri evde kalmıştı. Hangi gizemli güçten dolayı o sabah ellerim boş gittiğimi bilmiyorum. Girişe ulaştıktan hemen sonra Theon, Hipatya ve Medorus da geldi. Evden önce efendilerimiz çıktı, sonra da biz çıktık. Her zamanki gibi Brukion sokaklarında Kanopika yoluna, oradan da Agora'ya yürüdük. Meydan çok kalabalık olduğundan Medorus'la önlerine geçip yürümeleri için yol açtık. Devasa meydanı geçerek Rakotis'e doğru yürüdük ve ilerleyen zamanda daha da sıklıkla karşılaşacağımız bir olaya şahit olduk. Sezaryum'un önünde yer alan Serapis heykelinin bulunduğu yerde kalabalık bir grup toplanmıştı. Heykelin dibinde tabanının yanında Piskopos Theophilius bir papaz heyetiyle birlikte durmuş halkla konuşuyordu. "Bir şey duyuyor musunuz?" "Hayır," diye cevapladı kalabalık. "Ben de duymuyorum. Haydi ona tekrar soralım. Ey her şeye gücü yeten Serapis, her şeyi bilen Tanrı, yağmur ne zaman yağacak?" Piskopos heykele daha da yaklaşarak cevap bekliyormuş gibi bir elini kulağına koydu ve bir süre öylece bekledi. Sonra cemaatine dönerek şöyle dedi. "Hiçbir şey, bu Serapis düpedüz sağır." Kopan kahkaha tüm agorayı sardı. Medorus da efendilerimizin tepkisini görmek için onlara döndük. Kısa bir süre durakladıktan sonra Hipatya babasının koluna girip yola devam etmeleri için onu çekiştirmeye başladı. Theophilus konuşmaya devam etti fakat esprili konuşması öfkeye döndü. "Ey Serapis, burada toplanan biz Hristiyanlara senin ve bütün pagan tanrıların bir avuç cansız ve işe yaramaz birer heykelden ibaret olduğunuzu düşünerek ne kadar yanıldığımızı göstermen için en azından kollarını oynat." Halk, Piskopos'un sözlerine kulakları patlatan bir yaygara ile karşılık verdi. Medorus gördüğümüz manzara karşısında gülümsedi ve Theo'nun yüzündeki sıkıntılı ifadeyi, Hipatya'nın kınayan bakışlarını görebiliyordum. Theophilus eliyle işaret ederek susmalarını istedi ve yüksek sesle konuştu. "Ağızları var ama tek kelime çıkmıyor. Gözleri var görmüyor. Burunları var koku almıyor. Bu çocuksu tanrı heykellerini yontuyor, zımparalıyor ve yapıştırıyorlar. Söyleyin bana bu nasıl bir delilik?" Hristiyanlardan bu kez daha öfkeli bir yaygara koptu. Gülerek ve yuhalayarak heykele yiyecek ve çöp atmaya başladılar. Hipatya sonunda babasını kımıldatmayı başardı ve ikisi Rakotis yoluna doğru yürümeye devam ederken Medorus'la ben onları arkalarından takip ettik. Ortalık tedirgin ve gergindi. Agora'nın civarında bulunan ve Hristiyanların alay etmelerine şahit olan paganlar gözle görülür bir şekilde rencide olmuşlardı. Agora'yı ve kalabalığı geride bırakıp dar sokaklardan yürüyerek müzenin merdivenlerine geldik. Efendilerimizin geçmesi için Medorus'la beklerken Theo'nun sinirli olduğunu gördüm. Hipatya olanları unutmuşa benziyordu. Müze alanına girdiğimizde Hipatya'nın benden istediklerini almak için hemen kütüphaneye gittim. Hepsini bulup sınıfa gittiğimde beni orada bekliyordu. Elinde buruşuk bir peçeteyle sandalyesinde oturuyordu. Ciddi bir yüz ifadesi olduğundan onu rahatsız etmeye cüret edemedim. Agora'da oyalanmamıza rağmen henüz erkendi ve öğrenciler hala gelmemişti. Tüneyimle sınıftaki küçük masanın üzerinde biriken tozu silip üstüne koni ve papürüsleri yerleştirdim. Sonra Hipatya'nın yanına geçip ayakta sessizce bekledim. Hipatya'nın öğrencileri gelmeye ve tribünlere çıkmaya başladılar. Hipatya hala banketinde oturuyor ve onları ciddiyetle izliyordu. Bu ciddiyetin nedeninin gördüklerimizden mi, yoksa her an içeri girebilecek olan Orestes'ten dolayı mı olduğunu kendi kendime soruyordum. Öğrenciler de öğretmenlerinin bu ifadesini fark ettiler ve yerlerine geçerken çekinerek selam verdiler. İyi günler hanımefendi. Hipatya karşılık verdi fakat her zamanki gibi gülümsemedi. Sonunda Orestes de geldi ancak Hipatya'nın grubu fazla ilgilenmedi. Orestes gerginliğini gizlemeye çalışsa da başaramadı. En öndeki sıraya oturdu ve Hipatya'yı dikkatle izleyerek heyecanını belli etmemek için çabaladı. Hipatya ona diğerlerine baktığından farklı bakmayıp beklemeye devam etti. Tüm öğrenciler toplandığında sessizlik oluştu. Çoğunuz dün içinizden birinin bana verdiği Aulos'la bir name çaldığına şahit oldunuz. Hipatya sanki sıradan bir dersmiş gibi sakin bir ses tonuyla konuşuyordu. Hediyeyi kabul ettim ve şimdi karşılığında ona bir şey vermek istiyorum. Ayağa kalktı ve Orestes'e doğru yürüdü. Gözlerimi kapattım. Hristiyanların tanrısından onu reddetmesini diliyordum. Hipatya Orestes'in önünde ayakta duruyordu. Orestes de duruşunu düzelterek oturmaya devam etti. Yüzünde zafer ifadesi belirmişti bile. Kibri başka türlü görmesini engelliyordu. Sonra Hipatya kolunu ona doğru uzatarak elinde tuttuğu buruşuk peçeteyi verdi. "Bu sana," dedi. Tüm öğrenciler merakla olanları izliyordu. Orestes saflık ve zafer kazanmışlık arasındaki gülümsemesiyle peçeteye kutsal bir nesneye davranılması gerektiği gibi davranıyordu. Hipatya gülümsemesine karşılık vermedi. Yüzünde hala ciddi ifade vardı. Orestes peçeteyi açtı ve üzerindeki kan lekesi olduğunu görünce hem o hem de biz hayrete düştük. "O benim kanım, adet kanım," diye açıkladı. O an kendi yüzümü göremediğim kesindi ama Orestes'in ağzı açık, öğrencilerin hayret içinde kaldıklarını görebiliyordum. Sanırım kimse neler olduğunu ve Hipatya'nın bu hareketle ne demek istediğini anlamamıştı. O sakindi, aldığı tepkileri umursamıyormuş gibiydi. "Orestes, mükemmeli ve ahengi bende bulduğunu söyledin," dedi. Biraz durdu, sınıftaki sessizlik ölüm sessizliğiydi. Orestes tamamen serseme dönmüştü ve hala elinde tuttuğu mendille öğretmenine kuşkuyla bakıyordu. "Senin aşık olduğun şey bu," diye ekledi mendilin üstündeki kan lekesini göstererek. "Sana aşkını başka bir yerde aramanı söyleyeceğim çünkü. Bunun armonik ya da mükemmel bir yanı yok. Aynı fikirde değil misin?" Hipatya öğrencisinin cevap vermesini beklemeden yerine döndü. Orestes hala önüne bakıyordu fakat Hipatya orada değildi. Yüz ifadesi her an patlayıp ağlayacakmış gibiydi. Bir an onun için üzüldüm. Ne hissettiğini biliyordum. İnsanların önünde reddedilip küçük düşürülmüştü. Hipatya hiçbir şey olmamış gibi derse başladı. Son dersimizde Apollonius'un konisinden ve onu bir düzlemle kestirince ortaya çıkacak şekillerinden bahsetmiştik. Çember ve elipsi incelemiştik. Tam o an Orestes dalgınlığından çıkıp uyandı. Mendili Hipatya'nın ayaklarını atıp emin ve hızlı adımlarla sınıftan çıktı. "Bugün parabol ve hiperbole bakacağız," diye devam etti. Tamamen olayı göz ardı ederek. Fakat devam edemedi. "Hanımefendi, hanımefendi," dedi dersi bölerek sınıfa giren bir genç adam. Hipatya susarak konuşmasını beklediği delikanlıya baktı. Nefes nefese kalan genç soluklandı ve "Beni bağışlayın hanımefendi, Olympios sizi acilen Serapium'a bekliyor," dedi. Hipatya oturdu, banketten kalktı ve kapıya doğru yürüdü. "Sizleri de bekliyor," diye bağırdı delikanlı. Öğrenciler alelacele tüm eşyalarını tribünlerde bırakarak onlara katıldı. Bu sırada kargaşayı yerdeki mendili almak için kullandım. Ellerimin arasına alıp Hipatya'nın kusur olarak gördüğü bu kanı inceledim. Mendili tekrar buruşturup minnetle göğsümün üstüne koyarak gökyüzüne baktım ve fısıldadım. "Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Hristiyanların tanrısı benim için bir mucize gerçekleştirmişti ve ben derinden minnet duyuyordum. Başımı aşağı eğdiğimde Hipatya'nın öğrencilerle avluda yürüdüğünü gördüm. Olympios'un çağrısı üzerine Serapium'a doğru gidiyorlardı. Mendili giysimin içine saklayarak onlara yetişebilmek için koştum. Ulaştığımda neredeyse müzedeki herkes avluda Serapium'un girişindeki merdivenlerin önünde toplanmıştı. Filozoflar, matematikçiler, bilginler ve öğrenciler. Yukarıda eski tanrı Amos'un iki heykelin ortasındaki tapınak kapısında yanında papazlarla birlikte duran Olympios'un öfkeyle bağırarak anlattıklarını dinliyorlardı. Kısa bir süre öncesine kadar sürgünde olan insanların inancını ve adetlerini neden hoşgörüyle karşılıyoruz? Daha ne kadar süre katlanmamız gerekiyor? Yaptıkları alçaklıkların cezalandırılması gerek. Bugün katlanırsak acısını yarın çekeceğiz. Dinleyenler Olympios'un konuşmasını onaylıyordu. Gururlu tavırları ve otoriter duruşu çok etkileyiciydi. Sözleri herhangi birini ikna edebilirdi. Giderek yükselen onay mırıltıları tüm avluyu kaplamıştı. Bu şehrin meşru sahipleri bizleriz, onlar değil. Şanlı İskenderiye'nin mirasçıları bizleriz, dedi Serapis'in sadık hizmetçisi. Neler oluyor, diye sordu yanımdaki yeni katılan bir filozof. Dine saygısızlık, diye cevapladı biri. Rezillik, dedi daha da rencide olmuş biri. Olympios'un konuşmasından bunun sabah Agora'da gördüğümüz olaylarla alakalı olduğunu anladım. Tanrılarla alay ediyorlar, tanrılarla alay ediyorlar. Piskopos Theophilus Agora'ya gidip Serapis'in heykeline saygısızlık etti. Hakaretlerini sonlandırmamızın zamanı geldi. Kutsal değerlerimizi gerekirse kan dökerek koruyacağımızı anlasınlar. Eğer ondan korkmuyorlarsa, dedi tapınağın içindeki Serapis heykelini göstererek, kılıcımızdan korksunlar. Güçlü hitabetinden mi, yoksa paganların Hristiyan tarafından uğradıkları hakaretlerden gerçekten bıktıklarından mı bilemiyorum. Her nasılsa tutkulu söylevi orada toplanan gençleri o kadar etkiledi ki intikam tezahüratları yapmaya başladılar. Evet, Agora'ya gidelim, Agora'ya gidelim, diye ellerini havaya kaldırmış bağırıyorlardı. Sinesius ve oradaki diğer Hristiyan öğrencilerin tedirginliğinin arttığı belli oluyordu. Bekleyin, bekleyin, bekleyin, dedi Hipatya sessizlik isteyerek. Toplananları susturmayı başarınca oradakilerin gözlerinin içine kızgınlıkla bakarak aralarında yürümeye başladı. Ne yapacaksınız? Onlara saldıracak mısınız? Bir hakaret yüzünden ellerinizi kana bulamayı mı düşünüyorsunuz? Sesi daha önce duymadığım kadar sertti. Kendinden emin ve kızgınlığından dolayı cüretkar geliyordu. Kimse cevaplamaya cesaret edemedi. Kimseden çıt çıkmıyordu. Kendisi dışında kimse cevaplamaya cesaret edememişti. Eğer durumun bu kadar ciddi olduğunu düşünüyorsanız valinin huzuruna gidin. Herkese hitap edebilmek için döndü ve onlara gidin ve olanları valiye anlatın. Fakat adaleti kendi ellerinizle yerine getirmeye çalışmayın. Sizi temin ederim, öfkeniz onların öfkesini uyandırmaktan başka bir şey yapmayacaktır. Olympios'un kıskançlığı yüzüne yansımıştı. Hipatya'nın diyalektik hakimiyeti ve ikna kabiliyeti orada toplananların tüm dikkatleriyle dinlemelerini ve Olympios'un önerisini sorgulamalarını sağlamıştı. Hipatya'nın dürüstlüğüne gölge düşürmek Olympios'a daha kolay geldi. Gören de Hristiyanları koruduğunu sanırdı, dedi alayla. Hipatya'nın yüzü taş kesildi. Gözleri tamamen açık bir şekilde Olympios'a şaşkınlık içinde bakıyordu. Sanırım onu hayrete düşüren şey Olympios'un yorumundaki garezdi. Bakışlarındaki ifade hemen hiddete dönüştü ve ona yaklaştı ve orada toplanan öğrencileri parmağıyla göstererek öfkeyle cevap verdi. Sana kimi koruduğumu söyleyeyim Olympios. Öğrencilerimizi korumaya çalışıyordum. Aşağılık katiller olmaları için kışkırttıklarını korumaya çalışıyordum. Buraya öğrenmeye gelip savaşa göndermeye çalıştıklarını. Bu ne ironi, ne büyük utanç. Konuşması bittiğinde sessizlik oldu. Hiçbirimiz onu bu kadar öfkeli görmeye alışık değildik. Kuvvetindeki kırgınlık ve gözlerindeki dehşet görülebiliyordu. Gergin, sinirli olduğunu görebiliyordum ve o an onu kışkırtmaya cesaret edecek herhangi birine saldırabilirdi. Olympios bile dediklerini yalanlamaya kalkışmadı. Bu yüzden bakışlarını Theon'a çevirdi. Saygıdeğer Theon, son söz senin. Bize ne yapacağımızı söyle. Filozof baş kütüphaneci olarak müzeden sorumluydu. Hipatya babasına yalvarırcasına çaresizlikle bakıyordu ve babasının doğru kararı vermesini umuyordu. Herkesin bakışları üzerindeyken eziyet içinde geçen birkaç saniye sonra yaşlı filozof konuştu. Suçlar cezalandırılmalı. Evet, diye zaferle bağırdı bazı Serapyum papazları. Olympios'un memnuniyet içinde gülümsemesi Hipatya'nın yüzüyle tezat teşkil ediyordu. Yaşlarla dolmuş gözleri ve ağlamamak için edindiği gergin ifadesi Hipatya'yı aldanma, kuşku ve hüzün hisleri sarmıştı. ''Baba, neler diyorsun?'' diye bağırdı onu ele geçiren hislerin boğazındaki düğümünü yutmaya çalışarak. Fakat babası onu duymadı ya da duymak istemedi ve Hipatya'nın söyledikleri, yükselen uğultular ve toplananlara yönelerek tekrar konuşmaya başlayan Olympios'un sesi yüzünden havada asılı kaldı. Aranızdan Yahudi olanlar ne isterlerse yapabilirler. Bunların sizinle bir alakası yok. Hristiyanlara gelince bizleri sizinkilerle buluşturursanız iyi edersiniz. Duyduklarından gözle görülür derecede gücenen Hipatya, bu kabul edilemez sözlere karşılık vermek için tekrar sesini yükseltti. Öğrencilerimi atamayacaksın. Dönüp insan yığınından uzaklaşırken bazı öğrencileri onu takip etti. Serapis'in şanına, diye zaferle bağırdı Olympios iki yumruğunu havaya kaldırarak. Bütün tanrıların şanına diye cevap verdi onlarca coşkun ses. Olimpios'un bağırışı dikkatimi dağıttı ve Hipatia'yı gözden kaybettim. Etrafa bakındığımda kütüphanenin girişindeki merdivenlerden çıktığını gördüm. Onu takip eden öğrencilerle birlikte karyatitlerin yanında durup müzenin avlusunda büyüyen savaş öncesi eylemleri kabullenerek izledi. Hemen Hipatia'nın yanına giderek arkasında yerini aldım. Olimpios komutasındaki bazı papaz ve köleler el arabalarıyla birkaç çuval getirdiler. Tapınağın yan girişlerine sıra halinde dizdiler ve bazı adamlar içlerinden bıçaklar ve kılıçlar çıkardılar. Orada bulunan öğrenciler, papazlar, filozoflar ve diğer insanlar teker teker silahlanmaya başladı. Olimpios çuvallardan birini alıp içini yere boşalttı. Her biriniz bir bıçak ve bir kılıç alıp giysisinin içine saklasın. Sokaklarda kendinizi ele vermeyin, silahlarınızı ve gücünüzü saklayın diye bağırdı. Hipatia, Sinesius, diğer öğrenciler ve ben etrafımızı saran çığırından çıkmış olayı üzüntüyle seyrediyorduk. Agora'ya vardığımızda aralarına karışarak ayrı ayrı saldıracağız. Hristiyanları gafil avlayacağımızı aklınızdan çıkarmayın diye Olimpios bağırmaya devam ederek talimat verdi. Şaşıracaklar diye keyifle bağırdı bir öğrenci bir yandan giysinin içine bir kılıç saklarken. Bir Serapyum papazı el arabası süren bir köleyle birlikte geldi. İçinde sopa dolu bir çuval vardı. Papaz çuvalı devirince sopalar yere düştü. Köleler için sopa diye bağırarak bir yandan sopaların düştüğü yeri işaret ederken bir yandan da Olimpius'a haber verdi. Köleler buraya gelin, sizler de savaşa çağrılıyorsunuz diye emretti Olimpius. Bunu duyunca karşı çıkamayacağımdan çuvala doğru yürümeye başladım. Fakat Hipatia beni durdurmak için tünüğümden yakaladı. Davus sen değil, arkaya geç arkaya diye bana fısıldarken işaretlerle öğrencilerin arkasına geçip saklanmamı istedi. Efendime itaat ettim. Onun ve Olimpios'un arasında kime sadık kalacağım gayet açıktı. Arkaya doğru birkaç adım atarak Sinesius'un arkasına geçerken olanları izleyebileceğim bir aralık arıyordum. Öğrenciler ve müze üyelerinin yan yana silah almaya ve organize olmaya başlarken ki gerginlikleri ilgimi çekti. Kargaşanın ve insanların arasında Theon'u seçebildim. Çok yaşlı olduğundan beceriksizce elinde kılıç tutmaya çalışıyordu. Hareketlerini yavaşladığından kılıcın ona çok ağır geldiğini anlayabiliyordum. Sonra durdu. Bir şey arıyor gibiydi. Baktığı yönü takip edince Medorus'u yüksek bir yere tırmanmış halde gördüm. Theon onu benimle aynı anda fark etti. Medorus, Medorus diye bağırdı. Arkadaşım efendisinin sesini anında tanıdı fakat onu kargaşanın içinde aramak biraz vaktini aldı. Sonunda onu bulduğunda yaşlı filozofun yanına isteksizce gitti. Theon'un Medorus'u Hristiyanlara karşı savaşmaya gönderip göndermeyeceğini kendime soruyordum. El kol hareketi yaparak yerdeki sopa yığını gösteriyordu. Medorus boyun eğerek yerden bir sopa aldı ve Olimpius'un yanına doğru yürümeye başladı. Theon'u takip etmeye başladı. Bir an kendi tarafına karşı savaşmak zorunda kalan Medorus'un ne yapacağını sorguladım. Yapmak üzere olduğu şeyi aklımdan bile geçirmemiştim. Tam o an Orestes gözüme çarptı. Huzursuz bir ifadesi olmasına rağmen onurlu ve cesur bir duruşu vardı. Bir kılıçla silahlanmıştı ve savaşmaya hazır görünüyordu. O sabah içine biriken hiddet bir çıkış yolu bulmuştu. Önümüzden geçerken Hipatia'nın önünde bir an durdu. Bakışlarındaki öfke onu görünce büyük bir mutluluğa döndü. Onun için üzülüyordum fakat Olimpios'un sesi öğrenciye duyduğum empatiye bir son verdi. Agora'ya gidelim, herkes Agora'ya! Emirlerine uyarak Orestes'i orada bulunan herkes heyecanla avluyu geçip müze alanının çıkışına doğru yürümeye başladılar. Gidişlerini hayret ve teslimiyet içinde seyrettik. Gittiklerinde müzeye sessizlik hükmetti. Hipatia, bir avuç öğrenci ve ben kütüphanenin girişinde kalmıştık. Müzenin avlusunda birkaç yaşlı insan ve alanı gözetlemekle görevlendirilmiş bazı köleler vardı. Fiziksel durumu uygun olan hemen hemen herkes savaşmaya gitmişti ve ben efendime itaat ederek kalmıştım. Fakat kendimi korudukları bir çocuk gibi hissediyordum. Hristiyanlar, yaşlılar ve ben hariç bütün erkekler Agora'ya yürüyordu. Bir yandan Hristiyanları öldürmeye gitmediğim için rahatlamıştım. Bu rahatlama Hristiyan oldukları için değil de bana hiç zararı dokunmamış birilerini soğukkanlılıkla öldürmeye gitmediğimden kaynaklanıyordu. Tüm kölelik hayatım boyunca bırakın öldürmeyi, savaşmaya gitmek için bile zorlanmamıştım. Bunu yapabilir miydim bilemiyorum. Diğer yandan tüm erkekler silahlanıp savaşmaya giderken benim gitmemiş olmam kendimi dışlanmış hissettiriyordu. Yaşlı değildim, Hristiyanlardan yana da değildim. O zaman savaşmaya neden gitmemiştim? Efendim emretmiş olmasına rağmen kendimi kötü, utanmış ve giden herkesten daha cesaretsiz hissediyordum. O an Hipatya düşüncelerimi okurcasına bizlere dönüp şöyle dedi. Kalanlarınız kendinizi mahcup hissetmeyin. İlkeleri bıçakla savunan kimse mantığını kullanandan daha cesur değildir. Sadece daha akılsızdır. Her zaman sözlerini tek hakikat olarak kabul etmiştim. Her zaman ona körü körüne inanmıştım ama o an bir şey kaybettiğimi hissettim. Savaşmaya gitmemekle savaşa gidenlerin gerisinde kalmış gibi hissediyordum. Sinesius bir adım öne atarak düşüncelerimi böldü. Hanımefendi, sizinle geride kalanlardan dördümüz Hristiyanız. Eğer gitmemizi isterseniz derken yanındaki bazı arkadaşlarını gösteriyordu. Burası sizin eviniz dedi Hipatya konuşmasını bitirmesine izin vermeden. Hepimiz sınıfa dönüp dersimize devam edeceğiz. Dönüp sınıfa doğru yürümeye başladı ve biz de peşine takıldık. O böyleydi. Öğrencilerinin çoğu, babası ve tüm müze Hristiyanlarla ölümle savaşmaya gitmişti ve bekleyişin huzursuzluğunun kimsenin ruh halini bozmasına izin vermeden düşüncelerimizi kısır endişelerden uzaklara, bilginin derinliklerine yönlendirdi.